Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. İslam'a giriş. Evrensel mesajlar.
Merhabalar kıymetli dostlar. Sesimin ulaştığı tüm mekanlara, güzel yüreklere Diyanet Radyo'dan, Din ve Hayat programından sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bugün programımızın içerisinde fıkhın kaynaklarında gelenek ve yenileşmeden bahsedeceğiz. İlk olarak Kur'an'da gelenek ve yenileşme diyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de biri uyulması, tamamlanması ve devam ettirilmesi istenen peygamberler geleneği, yani İslam, diğeri terk edilmesi ve değiştirilmesi istenen atalar geleneği, yani asar olmak üzere iki geleneğe atıfta bulunulmuştur. Buradan hareketle kitabın bozulan veya baştan bozuk olan gelenekten sahih geleneğe, başka bir deyişle şirkten tevhide doğru bir değişmeyi öngördüğü söylenebilir. Tevhid, bütün boyutlarıyla beşer hafızasına son defa kazındıktan sonra, artık inananların vazifesi tevhid geleneğini korumak ve hayata geçirmek olacaktır. Tevhid geleneğinin ibadet ve hukukla ilgili bölümü, Kur'an-ı Kerim'de çerçeve hükümler, ilkeler ve amaçlar şeklinde verilmiştir. Adalet, ihsan, barış, maruf, münker, akitlerde rızaya bağlılık, doğrudan veya misilleme yoluyla zarar vermenin caiz olmaması, İsrafın haram olması, Allah'ın güçlüğü değil kolaylığı istemesi, şura, beyat, velayet, hilafet, suçun ve cezanın şahsiliği, çerçeve hüküm örnekleridir. İhtiyaca binaen açıklanan cüzi, feri bilgiler ve hükümler de ikiye ayrılır. Birinci kısım, vaaz edilen parça hükümlerin çoğunu teşkil eder. Bu kısım, zaruret dışında değişmeyen, her zaman ve mekanda, her durum ve şartta devam edecek olan hükümlerdir. Zina kavramı ve bunun haram olması, faiz kavramı ve bunun haram olması, faiz ve batılın içinde bulunmadığı akitlere dayalı hukuki işlemlerin geçerliliği, zekat, namaz, oruç bu çerçeveye giren örneklerdir. Cüzi hükümlerin az bir kısmını teşkil eden bölümde ise örfe, mesalihe binaen düzenlenmiş feri hükümler vardır. Örf ve İslami ölçülere göre menfaat değiştiği zaman bu hüküm ve düzenlemeler de değişebilir. Savaş taktiği ve araçları, zekatın sarf yerlerinde öncelik ve tahsis, evlere giriş ve çıkışla ilgili talimat, hacca gitmenin aracı, gayrimenkul rehni ve ipotek yerine menkul rehni, savaş gücü olarak atın kullanılması, zekatın sarf yerlerinden bazıları da bu kısım için örnek olarak verilebilir. Kıymetli dostlar, sünnette gelenek ve yenileşme konusuyla programımıza devam ediyoruz. Sünnetin Kur'an-ı Kerim'de yer alan fıkıh hükümlerini teyit eden kısmı olduğu gibi ayetleri açıklayan, belirlenmemiş olanları belirleyen, boş bırakılan bazı alanları dolduran kısımları ve çeşitleri de vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risalet, nübüvvet ve örneklik vasfı, Kur'an-ı Kerim'in ona itaati emretmesi ve kendisine açıklama vazifesinin verildiğini bildirmesi, sünnetin az önce ifade ettiğimiz otoritesinin ve işlevlerinin ilahi dayanaklarıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetin gelenekleşeceğini ve bu geleneğin devamlılık kazanacağını bildiği için, gelişme yönünde ve mahiyetinde olan değişmenin yolunu tıkamasını şu tedbirlerle önlemiştir. Açıklamadığı bir hükmün sorulmasını istememiş, böylece içtihada bırakılan alanın geniş kalmasını sağlamıştır. Tasarruflarının bağlayıcı olanlarıyla olmayanlarını birbirinden ayırabilmemiz için bazı işaretlerde bulunmuştur. İçtihada izin vermemiş, sahabeyi buna alıştırmış, zaman zaman danışmalar yapmış, içtihadın hatasına bile ecir verileceğini bildirmiştir. Kıymetli Diyanet Radyo dostları, programımıza icmada gelenek ve yenileşme konusuyla devam ediyoruz. Sahih geleneğin en önemli dayanaklarından biri de icmadır. Genel olarak alındığında icma delilinin kesin ve bağlayıcı olduğunda ittifak vardır. Ancak icmanın tarifi, delili, mümkün olup olmadığı, muteber olanı ve olmayanı, değişme imkanı konularında görüş ayrılıkları ve değerlendirme farkları mevcuttur. Dinin hükmü nihai olarak vahye dayanmak durumundadır. doğrudan veya istidlal yoluyla vahiyden kaynaklanmayan hüküm bütün ümmete ait olsa bile dini hüküm sayılamaz. İcmaya bu kaide çerçevesinde bakıldığında onun da dayanağı ya nas yahut da maslahattır. Sonuç olarak fıkhın, örf, maslahat ve içtihada dayanan geniş alanında icmanın değişmeye engel olmadığını söylemek ve bunu örnek devirlerin fıkhından misallendirmek mümkündür. Kıymetli dostlar, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin halifelik yıllarında haydutluk ve hırsızlık yapan ama yakalanamayan bir Müslüman, sonradan tövbe eder, ıslah olur ve yakalanırsa kendisine ceza uygulanmaz denilmiş, bu konuda kimse itiraz etmediği için icma hasıl olmuş, uygulamaya geçirilmişti. Ancak Urbe bin Zübeyr, kamu düzeni, can, mal güvenliğinin sağlanması bakımından cezanın uygulanması gerekir diyerek bu hükme muhalefet etmiştir. Pazara arz edilen malların fiyatlarının belirlenmesi men edildiği ve sahabe de bu yasağa ittifakla uyduğu halde tabi'in fukahasından Said bin el-Müseyyep ve 7 Medine fakihinin geri kalanları bu hükme muhalefet etmesi ve onların da fayda ilkesinden hareketle fiyat belirlemeyi caiz görmüş olması duruma örnek olarak gösterilebilir. Kıymetli dostlar, programımıza kıyasta gelenek ve yenileşme ile devam ediyoruz. Sünni fıkıhçıların büyük ekseriyetinin bir hüküm çıkarma metodu olarak kabul ettiği kıyasta, aslın hükmünün dayandığı illetin nas veya icma ile açıklanmış olduğu durumlar nadir olduğu için, müçtehitler önce illeti ortaya çıkarma içtihadı yapar, sonra da bu illete dayanarak kıyas içtihadını uygular. Kıyasın temelini teşkil eden illet veya benzerliğin tespiti içtihada dayandığında, hem ihtilaf hem de değişme ve yenileşme kaçınılmazdır. Bu sebepledir ki kadim müçtehitler arasında hem kıyasın dayanağı hem de kıyasla varılan hükümler bakımından geniş ölçüde ihtilaflar meydana gelmiştir. Kıymetli Diyanet Radyo dostları, bir sonraki programımızda bu konuyla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. İstihsanda gelenek ve yenileşmeden, maslahatta gelenek ve yenileşmeden bahsedeceğiz. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Gelecek programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.